Gönül Sadası'ndan iyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Bir Gönül Sadası'na daha kıymetli hocam Saadettin Ökten'le birlikteyiz. Bendeniz Kemal Sayar. Geçen programdan bu yana değerli kardeşimiz doçent doktor Mehmet Dinç de bize eşlik ediyor. Böylece üçlü daha zengin bir sohbet yapıyoruz değil mi kıymetli hocam?
Evet.
Hocam keyfiniz haliniz iyidir inşallah.
Elhamdülillah teşekkür ederiz sağ olun. Abi.
Her halimize şükür diyorsunuz.
Evet.
Şimdi bugün dünyayı bilme biçimlerimizi konuşabiliriz belki. Şimdi geçtiğimiz aylardan bu yana büyük bir katliam yaşanıyor. Hepimizin gözünün önünde bir gerçekten insan haysiyetinin zedelendiği, insan olmanın anlamının zedelendiği bir durum yaşıyoruz.
Siz onu öyle görüyorsunuz.
Evet.
Siz devam edin. Ben araya böyle gireceğim.
Tabii tabii.
Yani, siz onu öyle görüyorsunuz.
Evet. Biraz da acaba dünyayı bilme biçimlerimiz, yani epistemolojilerimiz arasında İslam dünyasıyla Batı dünyası veya Doğu veya Batı dünyası arasında keskin ayrımlar mı var? Birinde insanı şeyleştiren, nesneleştiren ve daha çıkarcı bir bakış, diğerinde yani ideal haliyle konuşacak olursak daha diğerkam, insan haysiyetini ve insan olmanın anlamını yücelten bir bakış var. Dolayısıyla aslında yüreği olanların yüreği açıyor.
Evet.
Yani evet. Bütün bu tanık olduğumuz kötülük karşısında sadece yüreği olanların yüreği acıyor. Yani insanı bir şey, bir nesne olarak algılamayanların yüreği acıyor. Belki bunu çok keskin coğrafi hatlarla Doğu ve Batı diye de düşünmemek lazım. Bir fikir dünyası olarak.
Tabii.
İnsanı nesneleştiren bir anlayışla insanı özneleştiren bir anlayışın farkı olarak görmek lazım. Çünkü Batı sokaklarında da pek çok merhametli insan, güzel insan.
Nereye kadar?
Evet, nereye kadar dediler. Bizim adımıza asla dediler.
Ben onu şöyle açayım, tavsiye edeyim. Yani bu mazlumun yanında durmak nereye kadar? Hangi bedeli ödemeye hazırsınız? Doğal gazınız kesilirse, özgürlüklerinizden fedakarlık etmek durumunda kalırsanız hala Gazze'nin yanında durur musunuz? Bu benim için ciddi bir sualdir. Meydana çıkmaya bağırmak belki işin en kolayı.
Evet.
Çünkü ben batılı insanı biraz tanıyorsam eğer bir yere kadar onun tahammülü, sabrı tahammülü. Neyse siz devam edin.
Evet. Yani benim söylemek istediğim aslında şu. Dünyaya bakarken, dünyayı görürken, dünyayı bilirken, dünyayı anlarken bu bakış açıları, bu iki temel bakış açısı arasındaki temel farklar nelerdir? Nasıl anlamalıyız? Oradan isterseniz bir kapıyı açmış olalım.
Şöyle tabii bu bir sohbet. Burada böyle çok tutarlı bir bilimsel tez, bir temel anlatı olmuyor. Çağrışımlar, tedaviler,
tabii,
akla düşenler, hatıralar böyle gidiyoruz. Ben bir defa şunu söyleyeyim. Sosyal hadiselerde kesinlikle siyah beyaz ayrımı yapamayız.
Evet.
Ama bilim yapıyorsak bir takım modeller kuracağız. Ben de o modellerin belki en netini, en basitini size söyleyeyim. İnsan tanımıyla başlayalım. Yani dediniz ya siz nesne ve özne.
Evet.
Birisi insanı nesneleştiriyor, öteki insanı özneleştiriyor. Nesneleştiren modernitedir. Onun insan tanımını söyleyeceğim. Özneleştiren de İslam medeniyetidir. Modernite kendisini maddi varlık üzerine bina eder. İnsan anlayışını, insan zihniyetinde. Bu maddi anlayışın içerisinde hem insanın zihni, düşünsel, duygusal yetenekleri vardır ama merkez insandır. Bunun da temelinde hümanite yatar. Tabii burada bir sohbet ediyoruz. Yani mesela hümanite nedir? Arka planı ne? Bunu söyleyecek halimiz yok. Anlatmak mümkün değil ama şöyle söyleyeyim. Hümanite, Rönesans'la beraber çıkan ve insanı Tanrı ile yarıştıran, zaman zaman da Tanrı'nın üzerine koyan bir anlayıştır. Yani yeryüzünü belki Tanrı yarattı, belki yaratmadı. Hepsi bunlar hümaniteye girerler. Yaratan da evet diyor ki Tanrı yarattı ama insana yeryüzünde hakimiyet verdi. Artık işinde karışmıyor. Buradan tabii nübüvvet müessesesi tarımar oluyor. Deist anlayış buradan çıkıyor. Peki insan kim? Kendi hesabını kendisi yapan, aklıyla, zekasıyla, yetenekleriyle, bedensel gücüyle, ihtiraslarıyla var olan bir insan. Ama ömrü bir varlık ama ömrü kısıtlı ama var. Ondan sonra devam ediyor. Böylece maddi yük güç üzerinde kendinizi tanımladığınız zaman, yani temel değer bu olunca, maddi gücü olmayanları ister istemez lojik olarak aşağı kademeye itersiniz.
Altta kalanın canı çıksın.
Mantıksal olan evet. Budur yani. Ve dersiniz ki bu benim gibi insan değil. Zaten buradan başlıyor hadise. Şimdi hemen güncele geleceğim. Diyorlar ki efendim işte Batı'nın insan hakları, evrensel beyannamesi, özgürlük, eşitlik gibi ilkeleri, kardeşlik gibi ilkeleri tarumar oldu. Özgürlük, kardeşlik ve eşitlik. Liberté, fraternité, égalité. Ha, Fransızcasını söylersek bu adam daha çok biliyor derler. Böyle bir anlayış da var Türkiye'de. Ha, buna, İttihatçılar buna hürriyet, müsavat, uhuvvet diyorlardı yani.
Ne güzel kelimeler.
Ne güzel kelime yani. Biz de diyoruz ki özgürlük, kardeşlik, eşitlik diyoruz yani. Matematik eşitlik değil bu. Buna tarımar aldı diyorlar. Adam yo diyor. Çağdaş bugün yani Batı'nın siyasetçileri, kanaat önderleri yo diyor. Peki yo nasıl açıklarsın? Onlar insan değil ki diyor. Ve bunu bu Gazze hadisesinde ayan beyan söylediler.
Evet.
Bu söyleyişi evvelden hıfzediyorlardı, setrediyorlardı. Şimdi artık o aşamayı geçtik. Rahat rahat söylüyorlar. Dolayısıyla mesele sadece Gazze'deki bir toprak parçası değil. Gerekli gördükleri anda kendi güçlerine göre dünyanın her yerinde herkese karşı bu anlayış. Niye? Çünkü bunun gücü yok. Gücü olsa silahı olurdu. Gücü olsa parası olurdu. Gücü olsa üniversitesi olurdu. Diyorlar. Peki İslam ne diyor? İslam diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ona kendi ruhumdan ruh üfleyeceğim. Ve onu yeryüzüne yollayacağım. Orada benim ahkamımı tatbik edecek. Benim ahkamımı geçerli kılacak diyor. Ve diyor ki Nas'ın hayırlısı Nas'a hizmet edendir diyor. Bu başka bir insan tarifi. Burada güç üzerinde değil ana eksen. Peki ne üzerinde? Takva üzerinde. En hayırlınız, en çok ittika sahibi olanınızdır diyor. Peki takvayı kim ölçüyor? Sadece Allah ölçebiliyor takvayı. Kullar ölçemiyor. Riya ile ihlas tam işte iki kutup. Birisinde büyük bir samimiyet var. Zahirde aynı şeyler gibi görünüyor. Ama kalbi kim biliyor? Kimse bilmiyor. Cenab-ı Allah biliyor. Benim anladığım kadarıyla yani bendeki bu sübjektif bir tespit. Bir de Cenab-ı Allah'ın izin verdiği kullar kalbin ahvalini biliyorlar. Onun dışında kalp gizli. Şimdi böyle bir anlayışlı adamıysanız siz insanlara başka türlü bakarsınız. Dersiniz ki o da eles bezminde evet dedi. Bütün hitap ona da oldu. Bir yüce, bir müteal varlık var. Bizim gibi sınırlı bir varlık yaratıyor ve diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bundan büyük şerefli hitap olabilir mi? Sonra devamı da var. Ahirette hesaba ben çekeceğim diyor. Tek tek bütün müminleri, insanları. Neticede böyle bir anlayış, emirler, nehiler ve gelen büyük bir birikim size bir insan tanımı yapıyor. Bu insan tanımında tabii ki güç var ama tanımlayıcı, kudret, ilim var tabii ki var, teknoloji tabii ki var ama tanımlayıcı değil. Neci? Hizmet edici. Kime? Bütün insanlara, alâ meratibihim. Önce yakınlara, akrabaya, taallukata. Sonra ümmete, sonra bütün insanlara, sonra bütün kainata hizmet var. Böyle baktığınız zaman diyorsunuz ki burada işte insan hakları ihlal edilmiştir. Adam diyor ki ne münasebetçi, onlar insan değil ki diyor. Gayet lojik. Hiçbir aksama yok düşüncede. Çünkü tanım güce göre. Beyaz insan güçlü. Felsefe yapmış, ilim yapmış, teknoloji yapmış, şehir kurmuş, makine yapmış, para kazanmış. Dünyayı hükmediyor. Bu diyor, bunun da diyor imkanı olsaydı, aklı olsaydı, kabiliyeti olsaydı. O zaman bu daha alt kademe diyor. Nitekim şimdi öğreniyoruz ki ben çok bakmıyorum bu sömürü tarihine. Çünkü vicdanı mazep oluyor. Onları alıyorlar, getiriyorlar Belçika'da. Kafeslere koyuyorlar Afrikalıları. Hayvanat bahçesini seyrettiriyorlar. Böyle.
Aslında kıymetli hocam burada tabii bize bir hokus pokus yapılıyor. Bir göz bağcılık yapılıyor. Şöyle ki yani mesela İslam uygarlığının insanlığın şahikası olduğu dönemler var. Yüzyıllar var. Bunu biliyoruz. Demek ki geriye dönüp baktıklarında bunlar insan değil demelerini haklı çıkaracak bir tarih yok. Yani biz netice itibariyle ne Doğu, kadim Doğu uygarlıkları, ne İslam uygarlığı vahşi jungle'da yaşayan medeniyetler değildi. Kaldı ki vahşi jungle'da yaşayan kimi toplulukların dahi bugünkü modern batı kafasına göre daha ileride bazı anlayışlar var. İşte Avustralya'da aborijinlerin olduğu gibi. Sömürgecilikle, kolonyalizmle toplumların kendi doğal gelişme süreçleri de engelleniyor. Yani ellerinden kaynakları alınıyor.
Tabii.
İnsan gücü alınıyor. Köleleştiriliyorlar. Ve kendi seyirlerini kendi bildikleri tarzda yaşamaları engelleniyor.
Çok güzel bir bahis açtınız. Hemen söyleyeceğim. Bu bahsettiğim anlayış modernist anlayıştır. Bu modernist anlayışta insanın değeri, kıymeti, hayatın anlamı maddi gücüyle ölçülür. Bu maddi gücün içine akıl gücü de, duygu gücü de ve hayal gücü de, ihtiraslılık da dahildir. Bu modernite kurulduktan sonraki Rönesans'la başlayan süreç bütün dünya tarihini yeniden yazdı. Ve biz bugün Türkiye'de maalesef hala modernitenin yazdığı dünya tarihini ve bilimsel paradigmayı kullanıyor, evet, ve okutuyoruz insanlarımıza. Ben bu, yani bir anlayışa göre bir sosyal hadiseyi, bir tarihi, bir gelişmeyi, bir sanayi inkişafı yazdığınız zaman o bakışın değerlerine göre onu anlatırsınız. Ve dersiniz ki şöyle şöyle böyle böyle. Ben Yunan mitolojisine merak ettiğim vakitlerde bir şeyler gördüm. Sonra orada mesela Pisagor diye bir adamın varlığını fark ettim. İlahi boyutlar var Pisagor'da. Platon'da da var ilahi boyutlar. Sokrates'te de var, yani o toplumun içinde Sokrates'in olmaması lazım mantıksal olarak. Ben diyorum ki bu biraz ekstrem gibi görünebilir ama hemen söyleyeyim. Mitolojiyi de bizim yazmamız lazım. İslam medeniyetinin değerleriyle, insan gözüyle yazmamız lazım. Mesela bilim tarihini de onlar yazdılar.
Tabii.
Bu bilim tarihini, İslam bilim tarihini yazmaları 1800'lerin sonunda başladı. Fuat Bey bir çıkış yaptı. İnşallah arkası gelir yani. Bu bir paradigma meselesidir. İçeride konuşurken bize ait bir paradigma. Yani anlayış, telakki, bilimde. Şimdi ben o da bir örnek verdim. Burada da izin verirsen örneği vereceğim.
Hocam sözünüzü balla keseyim. Buyurun. Yıllar evvel Almanya'da bir kongrede bizim psikiyatrinin temel rehber tanı kitabı DSM'yi yazan ünlü hocalardan birini dinliyordum. Psikiyatrinin doğuşunu Müslümanlara bağladı. Tabii. Ben bir batılı bu kadar bu çapta bir bilim adamına ilk defa bunu duydum. Hemen gittim koştum kitabını aldım. Hakikaten bir 10 sayfa ayırmış şeye. Yani ilk başlarda daha gelişmiş insancıl bir psikiyatrinin doğuşu diyor. O Arab Medicine diyor. Hı. Ama Müslümanların katkısıyla oluştuğunu söylüyor ve hakkını teslim ediyor. Ama bunu çoğu batılı ders kitabında bunu göremezsiniz. Tabii. Gördüğümüz zaman seviniyoruz, şaşırıyoruz.
Tabii. Ama böyle. Ben o bu konudan istersen devam edeyim. Tabii. Şimdi psikiyatri bir ruh hadisesi. Siz ilaç da veriyorsunuz. Eyvallah. Buna bir itirazım yok. Peki okumaya ne diyorsunuz? Şifa ayetleri okumaya. O öyle bir dudağın, öyle bir gönlün ona şifa dilemesine. Çünkü biz hadiseye şöyle bakarız. İslam kontekstinde konuşuyorum. Şifa Allah'a ait bir hadisedir. Ya Şafi ismi kulun üzerinde tecelli eder. Buna hekimler ve ilaç vesile olur. Bazen nazar vesile olur. Tabii. Bir bakış. Bazen nazar hasta eder.
Tabii.
Böyle bakıyor İslam konteksti. Bakın burada ben bir kimlikle konuşmuyorum. Sadece bir bilim adamı niteliğiyle konuşuyorum. Merak ediyorsam bir konuya açar kitabını okurum, insanlarını dinlerim. Derim ki bunlar bir Allah'a, bir Rabbe inanıyorlar. Onun da bir adı, Esma'dan biri ya Şafi'dir. O Şafi'yi tecelli edince kul hasta olur. İyi olur. Salah bulur, şifa bulur. Bunun vesileleri var. Bunu değerlendirmek felsefe meselesidir. İlim bu kadar söyler. Çünkü bunu değerlendirmek, bu iyidir, kötüdür, geridir, ileridir. Bu bir değerler felsefesine giriyor. Ama ilim madem bir tespittir, böyle söyler. Ben hemen size ilave edeyim. Mesela ablamdan dinlemiştim. Masar Osman. Osman devrin rüyasına haber yolluyor. Diyor ki, dergahları seddettiniz. Efendi babaları halk nazarında mahkum ettiniz. Bunların şeyini bırak, yani manevi telbiyesini bırak. benim sahamda çok büyük bir etkileri vardı. O etkiyi de okumaktı. Şifa ayetleri okurlar, dua ederlerdi. Ve ben bir ruh hekimi olarak biliyorum ki bu faaliyet benim işimi çok rahatlatıyordu. Bunu bir bilim adamı söylüyor. Bu sözler RSA'ya intikal edince Masar Osman Bey'e selam söyleyin. Ne bu sözleri söylemiş olsun ne de ben işitmiş olayım cevabını almış. Bunu abla merhume Doktor Ayşe Mera Ökten'den dinlemiştim. 43-49 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Böyle. Şimdi dolayısıyla hadise bu. Ben kendi mesleğimden anlatayım. Deprem hadisesi Türkiye'de sıkıntı değil mi? Yani işte yıkılacak diyorlar, şöyle olacak, böyle olacak diyorlar. Peki deprem hadisesinin içerisinde hiç nefse emmarenin bir etkisi yok mu? O tamah edip olmayacak yere olmayacak binayı yapmak, tamah edip şunu yapmak, bunu yapmak, ona müşteri olmak, o talebi ortaya koymak. Çünkü arzla talep denge halindedir serbest piyasada. Peki kaderin, tevekkülün, ilahi cezanın, bütün bunları düşündüğünüz zaman bize ait bir paradigma çıkıyor ortaya. Halbuki Batı dünyası depremi mekanik ve ekonomik bir hadise olarak görür. Hesap yapar, ne kadar bana maliyeti bunun. Her zaman söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Almanlar 45 Nisan'ında teslim oldular, Japonya olmadı. Amerikan Genelkurmayı bir hesap yaptı. Pasifik'te 1000 tane ada var. Hepsi Japon işgalinde. Ben bunları temizleyemem. Bunun mali portresi şudur. Şu kadar $1 milyon. Ben ne yapayım? Dedik elimde atom bombası var. Sivil bir hedefe atayım. Bakalım ne olacak. Bir tane attı Hiroşima'ya. Japonya sendeledi, düşmedi. 6 gün sonra bir tane daha attı. Hiç unutmuyorum. Enola Bey uçağın adı. Albay diyor ki ben bir levyeyi çektim diyor. Kimseyi öldürmedim diyor. Bıçak uçuyor Hiroşima'nın üzerinde. Ben bir levyeyi çektim, bomba düştü. 125 kişi anında ölüyor. 50 sene sürüyor o nükleer facianın etkileri. Nesilden nesile, nesilden nesile. Şimdi ne oldu bilmiyoruz. Konuşmuyorlar çünkü artık.
Konuşamıyorlar.
Bu kadar basit.
Ve hiç de pişmanlık yaşamamış efendim. Tabii. Ben röportaj okumuştum. Normal bir şekilde hayatına devam etmiş. Tabii. Evlat sahibi olmuş. Hiç kabus görmemiş. Hiçbir sorumluluk hissetmiyor.
Anlat şey çalıştı mı yani? Bunlar şöyle şöyle, ben bunlar eğer böyleyse ben de böyleyim diyor adam. Bu bir ön kabul. Evet. Buna inanıyor.
Evet. İnsan olarak kabul etmiyor.
Karşı tarafı dehumanize etmek yani. İnsanlıktan çıkarmak.
Evet, evet, evet.
Onu insan olarak görmediği zaman yaptığı şeyi de gayet meşru görüyor. Hatta ben onu öldürmezsem o gelip beni öldürecek. Çünkü bizim uygarlığımızı mahvedecek.
Evet, aynen öyle.
Bu George Bush'un Irak Savaşı'ndaki sözlerinden itibaren sürekli karşı tarafı şer ekseni olarak tanımlayan, yani hasımını insanlıktan çıkarıp onu her an gelip kendisine kötülük yapacak bir canavar şebekesi olarak tanımlayan bir bakış açısı. Yani dünyayı ikiye bölen, bir tarafta kötüler ve biz iyiler olarak tanımlayan, kendilerini Tanrı'nın seçilmiş kulları olarak tanımlayan, aslında bir yönüyle sapkın, narsist bir bakış açısı.
Çünkü buna ihtiyaçları var. Siz eğer sizi tanımlayan bir temel kural yoksa, inanmıyorsanız, kendinizi mutlaka öteki üzerinden tanımlarsınız. Müslümanın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü onu Allah tanımlıyor. İnanıyorsa Cenab-ı Rabbül Alemin onu tanımlıyor. Sen benim kulumsun ve yeryüzündeki halifemsin diyor. Bir. İkincisi, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Hayatın manasını söyleyeyim. Basit bir cümle. Halife. İkincisi, hayatın gayesi. Bana ibadet etsin. Nasıl? Onu da sünnetle öğreniyoruz. Tatbikatla öğreniyoruz. Bitti. Buna inanıyorsanız.
Boşluk yok değil mi efendim?
Boşluk yok. Lojik olarak boşluk yok. Kalben de boşluk yok. Öteki bilmiyor. Büyük Buhran'ları okuyoruz işte. Mesela Nietzsche'yi okuyun yani. Büyük Buhran, Dostoyevski'yi okuyun. Büyük Buhran. Veya nihilizmin de sonu yok. Anarşizmin de sonu yok. Çünkü ruh tatmin olmuyor. Ruh arıyor. Seyrani Baba'ya geliyoruz. Deryaya akan ırmağın katre olsam sellerine. Anadolu'nun böyle basit bir köşesinde gibi görünen bir garip Seyrani Baba. Seyrani kaldır parmağın, vaktidir Hakk'a durbağın, deryaya akan ırmağın katre olsam sellerine diyor Seyrani Baba.
Hocam, o zaman benim anladığım Batı düşünce biçiminde Allahsız bir insan tasavvuru var.
Tabii, Rönesans'la beraber.
Rönesans'la beraber. Bunlar
çok da haksız değiller. Çünkü kilisenin 1000 senelik bir macerası var. Ben kısmen biliyorum. Ve şunu birkaç kitap getirttim, deniz daha bakamadım. Bundan sonra da bakabilir miyim bilmiyorum yani. Biraz da sıkılıyor insan bu işlerden bir süre sonra. Ama şunu söyleyeyim. Kilise tarihini bilmeden moderniteyi biz anlayamayız. Kilisenin tarihini bilmemiz lazım. Çok, şimdi muhteşem desem münasip değil ama öyle bir kuruluş. Her şeyiyle o Orta Çağ Avrupa'sına hakim oluyor. Bütün kurumsal yapısıyla hukuku var, ekonomisi var, askeriyesi var, siyaseti var.
Ama çok büyük de bir zulümden bahsediyorlar efendim.
Dünyevileştikçe zulümden bahsediyorlar. Mutlak krallara karşı çıktığı için mutlak krallar aynısını yaptılar. Yani Fransız ihtilaline bakın. Seküler bir ihtilaldi yaptığını. Hele o restorasyon devrinde giyotin nedir yani? Kilisenin çaması giyotini yok. Engizisyon soruşturma demek. Bence yani onu da hemen söyleyeyim. Orta Çağ kilise tarihini de Engizisyonlara da gene modernite yazdı. Anlatabiliyor muyum?
Anlatmak istedikleri gibi, bizim tabii, görmemizi istedikleri tabii. gibi.
Hiç bunu unutmasın kimse. Yani bu benden bir nasihat olarak kalsın insanlara. Modernite kendisine göre yazar.
Evet.
Olmayan şeyleri olmuş gibi yazar. Olanlara kadar üstüne hafif geçer. Ya mesela
aslında o sizin... meşhur Andrzej Wajda'nın, Polonyalı yönetmen, Danton diye bir filmi vardır. Orada ihtilal sonrasında kardeşlerin birbirini yeyişini anlatır.
Tabii.
Yani giyotini her biri, Robespierre Danton'u mesela şeye gönderiyor. Evet. Giyotine gönderiyor.
İhtilal evlatlarını yiyor diyorlar
evet,
zaten.
İhtilal tabii, evlatlarını tabii. yiyor. Ve çok acımasız bir şey başlıyor. Terör dönemi, tabii. dehşet dönemi başlıyor.
Tabii.
Hocam ben bir not almışım demin ifade ettiklerinizden. Mitolojiyi de bizim yazmamız lazım. Evet. Ne demek acaba, ben çok anlayamadım onu.
Şimdi mitolojide bir şey var. Orada bir tanrılar var, insan var, tabiat var.
Evet.
Bunu modernistler yazdılar. Onu okuduğunuz zaman orada doğaüstü bir takım hadiseler, mantık dışı bir takım hadiseler görüyoruz. Aynı toplumda bildiğimiz yani bakçalarda var da Sokrates, Platon, Eflatun ve Aristoteles çıkıyor. Bunlar çok lojik insanlar. Bu toplumsal yapıda bu üçü ve öncesi tabii Thales var, daha Pythagoras var. Bunlar da mistik adamlar. Sokrates de esas itibariyle ahlak diyor mesela. Peki böyle bir toplumda bu mitoloji nasıl yer alıyor? Yani birisi fevkalade akıl dışı, lojik değil, ütopik bir hadise. Bir taraftan da gayet net, gayet akla dönük, rasyonel bir yapılanma ortaya çıkıyor. Bu ikilemi ben izah edemiyorum. Mesela şeye baktığımız zaman Orta Çağ sanatına zihinsel ve düşünsel değerler sanata yansıyor. Bir bütünlük görüyorsunuz. Yazılan eserlere yansıyor. Rönesans sanatı da öyle. Kabul edilen değerlerle beraber sanatta, düşüncede, kitaplarda bu onu görüyorsunuz. Ama burada bir ikilem var. Bu ikilem ne? Mesela gayet güzel bir matematik var. Peki bu matematiğin mitolojiyle alakası ne? Yani bir felsefi bir sistem oturtmuş. Kategorileri ortaya koymuş. Aristoteles'in, Platon'un mağara metaforu var. Bütün bunlar mistik bir tarafa doğru gidiyor. Mitolojiye bakıyorsunuz. Bir efsane. Nasıl oluyor bu? Benim tahminim bu bir sezgi. Mitolojide de böyle yani doğaüstü hadiseler var ve onların nereden ilhamen geldiği belli değil. Onları bunlar örtmüşlerdi diye tahmin ediyorum. Yani bir takım menakip olabilir, çıkabilir. Çünkü Cenab-ı Musa gelmiş. Şeriatı geçerli. Krallığını kurmuş. Mitolojiyle aşağı yukarı daha evvel o. Yani Girit üzerinden vesaire bir akım gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ama çok karışıyor bu kültürler. O materyal üzerinden yeni bir hikaye yazmak lazım. Biz nasıl görüyoruz hadiseyi? Aynı hadiseyi Ahmet bakıyor, başka bir şey görüyor. Çünkü onun gözlüğü farklı. Ne o gözlük? Değerler gözlüğü. Ahmet bakıyor, başka bir şey görüyor. Niye? Veya John bakıyor, başka bir şey görüyor. Niye? Çünkü onun gözlüğü farklı. Ne o gözlük? Onun değerleri farklı.
O zaman hakikat var. Hakikati görüyorlar ama değiştiriyorlar. Özünü alıyorlar gibi.
Olay aynı. Olay aynı. Biz olaylara mana yüklerek, yükleyerek var oluruz. Kendi iç dünyamızı ona göre kurarız. Astronom gökyüzüne bakar, güneşi ve ayı yörüngeleriyle tespit eder. Müslüman astronom da gökyüzüne bakar, aynı tespitlere eyvallah der. Der ki onların menzilinde Cenab-ı Rabbül Alemin tutuyor der. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor der. Astronom Allah'a ihtiyaç yoktur diyor. Söylemiştim, yine söyleyeyim. Bunu çok kullanıyorum. Bilim tarihi kitabında geçiyor bu. Diyor ki Laplace, Fransız kralına 1700'lerin ortaları, Haşmet ne yap diyor. Şu gün şu saatte teleskopla şu istikamette bakınca Jüpiter'i göreceksiniz diyor. Hesapladım ben diyor. Kral diyor ki bu resimde Tanrı nerede? Fransızcasını söyleyeyim de havalı olsun. O Emon diyor. Bu bir merak sorusu. Laplace'ın önermesi bilimsel bir önerme. Kralın sorusu bilimsel değil. İnanca müteallik. Laplace'ın cevabı da bilimsel değil. Haşmet ne yap? Bu resimde Tanrı'ya ihtiyaç yoktur. Bu bilimsel değil. Bu da felsefi bir cevap. Bizim sıkıntımız, biz bilimselle felsefeyi karıştırıyoruz zihnimizde. Müslüman adam olaya baktığında olayı görür, tespit eder. Bu ne zahirdir? Buna riayet eder. Ama o zahirin sebebi olduğunu bilir. Hastaysa şafi, işte darzdaysa muiz, muin isimlerini gündeme getirir, iltica eder. Ve hiç olmadık yerde de bir kapı açılıverir. Sen sanmadığın yerde nagah açılaverdi.
Batı düşünce biçiminde efendim biri varsa öteki yok gibi değil mi? Sanki zahir varsa batın olmaması lazım.
Ama şöyle zaten onlar Rönesans'la beraber metafizik dünyayla alakalarını yavaş yavaş kestiler. Hele sanayi devriminden sonra büsbütün kestiler. Ben biraz da mizah olsun, o buhar makinesi şişeden çıkan cin gibi.
Aslında o buhar makinesiyle beraber zihinler de mekanikleşiyor.
Müthiş, müthiş.
Ruha ihtiyaç kalmıyor.
Yok
ruha
diyor.
Arayışa ihtiyaç
ne
kalmıyor.
Ne lüzum var diyor. Her şey var elimin altında diyor. Zaten öleceğim diyor.
Ve determinizm baskın bir düşünme biçimi oluyor.
Hem nasıl.
Her şey her şeyi belli bir matematik dahilinde belirler.
Evet her şey hem nasıl. İşte onun için Birinci Dünya Savaşı'nı açıklayamıyorlar. Ve feci korkuyorlar. Yani ben hep dostlara da söylüyorum, kendime de söylüyorum. Eğer biz modernitenin açmazını anlamak istiyorsak bu Birinci Dünya Savaşı'na çok dikkatli yoğunlaşmamız lazım. Gelişmesine değil, sebeplerine. Bu bir zihinsel sıkıntı o. Hepsi modernist. Ben diyorum ki bu modernitenin kendi iç savaşıdır. Bizi karıştırdılar. İster istemez. Vekalet savaşı. Hala devam ediyor. Böyle.
Birinci Dünya Savaşı hala devam ediyor efendim.
Tabii. Tabii. Bitmez o. Nefsi emmarenin savaşı bitmez. Doymaz çünkü o yani.
Ama şimdi uyandılar. Birbirleri içlerinde savaşmıyorlar. Yani daha çok doğuya, İslam dünyasına gözlerini diktiler. Buralarda savaşıyorlar.
Maalesef. Almanya'ya itaat ettirdiler o büyük Cermen kültürünü. Fransa zaten bir şey yapacak hali yok. İngilizler de Anglo-Sakson tabi yolda gidiyor. Putin bakalım ne yapacak. O fark etti o bir şeyleri ama böyle. Bir de kader diye bir şey var canım yani.
Medeniyetlerin doğuşları, batışları var. Biz şu anda belli kesitsel bir anda yaşıyoruz ve ümitsizliğe gark olmamak.
Kesinlikle. Hayır, zaten postmodernite İslam medeniyeti önü ciddi manada açmıştır. Yani insanlar şunu gördüler, kendi düşünürlerinde iyi kötü işte okuyunca ortaya çıkıyor. Rasyonel bir yaklaşımla bu dünya açıklanamaz, hayat yaşanmaz diyorlar. Ben bir 50'li yaşlarda falan veya 40'lı yaşlarda Sartre'ı birkaç kez okudum yani. Bitiyor hadise ondan sonra. Absürttür bu hayat diyor.
İnsanın bir kozmik kazazede olduğu, evrene yanlışlıkla fırlatıldığı bir tasavvurda nasıl bir anlam devşireceğiz hayattan?
Hiç.
Işık yok, ümit yok. Kazazedesiniz, rastgele buradasınız. O yüzden işte yabancının mersosu sabah kalkar, hiç tanımadığı bir yabancıyı gider vurur.
Araba mesela. Öldürür. Peki soru şu o zaman. Peki niçin biz ümit arıyoruz? Hala içimizde bir ümit arıyor. O neden? İşte oradan bazıları ümidin geldiği yere doğru gidiyorlar. Bakıyorlar orada birisi oturuyor. Hiçbir şey yok elinin altında ama adam çok mutlu. Ya bu nasıl oluyor diyorlar. İstersen gel öğreteyim diyor. Diyor ki peki öğret nasıl? Ha diyor ki şu safraları atacaksın diyor. Atabiliyor musun? Adam bakıyor yok diyor. O zaman kusura bakma merhaba alışalım. Çay kahve içelim. Ama öğretemem diyor. Niye? Boşluk yok çünkü hayatında. Rahmetli peder anlatırdı. Zannederim tefsir sahibi bir büyük alim Necmettin Kübra'nın haline imreniyor. Diyor ki çok güzel bir haliniz var. Bana da bu hali giydirir mi? Tabii diyor. Hay hay. İşte filan gün buyurun. O dergaha geliyorlar. Bir havuz varmış. Tefsir-i Kebir koltuğunun altında yazma. Teknusa. Diyor ki önce şu Tefsir-i Kebir'i bu havuza bir bırakın diyor. Mürekkep, suya, kağıt dağılacak. Bırakabiliyorsanız devam edelim. Etmiyorsanız gene diyor tabii ki sohbet ederiz, istifade ederiz filan. Burada bırakırdı peder hadiseyi. Böyle.
Ama işte orada harikulade bir misal veriyor
tabii,
bize.
Tabii.
Yani insan mesela kendi yaptığını da kutsuyor bir süre sonra. Kendi hayatını da kutsuyor.
Tabii, tabii.
Kendini tavaf eden hacı haline geliyor.
Maalesef öyle oluyor.
Hatta dikkat etmek lazım. Laf arasında bazen kendimizi çok övme ihtiyacı duyuyoruz. Evet. Ona çok dikkat etmek
değil
lazım.
Mi?
Yani o nefsi emmareyi geri çekmeyi evet. başa. Yani ben de zaman zaman bazen cümleler karışıyor araya. Yani aman diyorum bir çimdik atmamız lazım kendimize. Evet. İşte insanın kendi nefsiyle ilgili hayırlı gördüğü şeyden dahi mesela kitap yazmak değil mi? Hayırlı bir iş.
Çok.
Ama ben yazdım evet. neticede. Benim tefsirim diyor. Ondan vazgeçebilecek kadar hazır mısın?
Evet.
Döküp varlığını ne diyordu? Eşref olur mu? Bela gökten yağmur gibi yağarsa başını ana uzatmaktır. Adı aşk diyor.
Evet.
Yahut döküp varlığını gitmektir adı aşk
evet,
diyor.
Evet.
Yahut Yunus'umuz diyor ki ballar balını buldum kovanım yağma yağmur. Olsun. Şimdi kovanım yağma olsun diyemeden bir yola giremiyorsunuz galiba yani, değil mi hocam?
Bu böyle kısmet. Herkesin evet. tabii kovanı büyüğü var, küçüğü var. Ufacık bir kısmı verirsin, ötekini alırsın ayrı da genel olarak böyle hadise. Batılı da bunu yapmak istemedi. İşte o ışığı arayanlar dediler ki tamam biz bir takım şeyleri bırakıyoruz. Tabii tümüyle arınmak mümkün değil. Ama en azından bir yola girdik. O ışığın peşinden gidelim. Bu da bir yoldur, bir kısmettir, bir nasiptir. Öyle olanlar da var, öyle olmayanlar da var. Görüp de giremeyenler var. Vesaire böyle çok renkli bir dünya yani. Ve her an bir tecelliyat var hayatın üzerinde.
Evet, tecelli üstüne tecelli. Evet. Allah bizi onu fark edenlerden eylesin.
Amin.
Bugün burada inşallah evet. itamı erdirelim. Evet. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Değerli dostlar, bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Bugün kıymetli hocamız Saadettin Ökten'e, bendeniz Kemal Seyar ve Mehmet Dinç eşlik ettik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.